Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen hafta Okay Tiryakioğlu ile birlikte Osmanlı ordusunu ve bürokratik yapısını, Osmanlı ordusunun siyasetle olan ilişkisini konuşuyorduk. Bu önemli bir konu çünkü bizim tarihimizde maalesef ordu denilince akıllara, özellikle 15 Temmuz 2016 tarihine kadar ordu denilince aklımıza genellikle darbeler geliyordu. Darbeler sadece Cumhuriyet tarihiyle sınırlı değil, Osmanlı tarihinde de pek çok darbe girişimi yaşandı. Dolayısıyla Osmanlı ordusunun yapısını ve siyasetle, bürokrasiyle ilişkisini iyi anlamak gerekiyor diye düşünüyoruz. İnşallah bu programda da geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, çok teşekkür ederim. Bu önemli bir husus İbrahim'ciğim. Senin de altını çizdiğin üzere Osmanlı ordusunun genel yapısı ve devlet bürokrasisiyle ve en başta tabii idarecileriyle ve hanedanla olan ilişkileri zaman zaman gitgeller yaşıyordu. Bunları biz incelemeye devam edelim istersen kaldığımız noktadan itibaren.
Tabii buyursunlar abi.
16. yüzyılın sonlarına doğru İbrahim'ciğim bu Avrupa'daki genel askeri sistemler daha artık yenilenmişti, değişmişti. Bilhassa buna Avrupa tarihinde Avrupa askeri devrimi olarak da adlandırılıyor bu. Şeyde metalurjide yeni yeni sistemler gelişmişti İbrahim'ciğim. Örneğini vermiştik hatırlıyorum. Bir kere daha söylemekte fayda var. Yeni yeni top sistemleri hem metalurjik manada hem de ateş gücü manasında. Tabii metalurji geliştikçe top namlusunun dayanıklılığı da arttığı için atışları da daha etkili olabiliyordu ve 16. yüzyılın sonlarında İngiltere'de yeni bir cins perdahlı barut icat edilmişti. Bu hem tüfekli hem de top mermilerinin daha tazyikli bir şekilde namludan hurucunda etkili oluyordu. Bu hatta bu 1593-1606 arasında bu Osmanlı-Avusturya savaşlarının artık şekil değiştirdiği ve Osmanlı aleyhine dönmeye ilk defa başladığı dönemde bu 1606'da Zitvatorok Anlaşması'yla neticelendi bu çatışmalar. Ve artık ilk defa Zitvatorok Anlaşması'nın önemi de buydu. İlk defa artık Osmanlı padişahları karşılarında Avrupa krallarını eşit bir güç olarak bu Zitvatorok Anlaşması'yla birlikte tanımak zorunda kaldı İbrahim'ciğim. Bunda evet. Tabii ki askeri değişen sistemlerin çok büyük önemi var. Şimdi bu bilhassa bu Avusturya Savaşları'nda tımarlı sipahilerin önemi ne yazık ki ortadan kalktı süratle İbrahim'ciğim.
Sebebi nedir biz, abi?
Bir de şu, şimdi adamlar 100 binlik ordular kurmaya başladılar İbrahim'ciğim. Eskiden ordular bilhassa batıda daha çok paralı askerler ve soylulardan oluşuyordu. Bundan bahsetmiştik. Şimdi bu insanlar bu yeni silah devrimiyle birlikte hem at üzerinden kullanılabilen hem de artık o arkebüz o şeyle yere konulan ayakla birlikte seyyar top biçiminden çıkmış. Artık bu batılıların rifle dedikleri omuzda sadece omuza dayanarak bir destek kullanmadan hafifleştirilmiş piyade tüfekleri taşımaya başladılar İbrahim'ciğim. Bunlar yine bu yeni İngiliz barutuyla birlikte daha uzun mesafeleri atılıyordu mermiler ve bu mermiler artık zırh delmeye başlamıştı İbrahim'ciğim. Yani bizim askerimizin ve süvarimizin taşıdıkları zırhlar bu yeni barut sistem ve tabii şey de başladılar İbrahim'ciğim. Ona bu o askeri devrim aslında en önemli özelliği yivset sistemiydi. Bu namlu içlerinde yani mermiyi namlu ağzından döndürerek daha uzak mesafeye daha etkili bir şekilde fırlatma sistemi başlamış olduğundan bizim tımarlı sipahi sistemi ki bugünkü onu bugünkü demeyeyim de modern ordu sistemlerindeki tank gibi düşün o dönemde bu tımarlı sipahileri.
Süvariler değil mi? Atlı askerler.
Atlı süvariler İbrahim'ciğim. Bunların çok büyük ağır bir vurucu güç. Atlarıyla birlikte bunlar en önemli özellikleri bu devasa askeri güç merkezi hazineye büyük olmadan finanse edilebiliyordu. Çünkü tımarlar bir kısım askerlere bu savaşta başarı gösteren, daha devlet idaresinde çok yetkinlik gösteren memurlara icra ettikleri belirli bir vazife ve hizmet karşılığında devlet kendine ait miri, yani devlete ait topraklardan kendinden ve hesaplarına vergi toplama yetkisini de vererek İbrahim'ciğim o toprakları veriyorlardı. Bu kişiler, bunlar belirli sayıda askeri, tabii atlı askeri sürekli savaşı hazır halde tutuyorlardı. Yani devletin sırtına bir yük olmuyordu İbrahim'ciğim. Devamlı hem savaşa hazır hem de tam donanımlı hem de atlı asker hazır oluyordu.
Evet.
Bunlar sayısı ortalama 16. yüzyılın sonlarına kadar aşağı yukarı 80 bin civarındaydı. Müthiş bir vurucu güçtü. Siperleri dağıtırlardı. Karşısında tutunacak herhangi bir güç de tabii karşıda şövalyelerin, atlı zırhlı şövalyelere göre biraz da hafiftiler İbrahim'ciğim. Manevra kabiliyetleri bu yüzden daha yüksekti. Avrupa süvari, atlı süvarilerine göre. Bu yüzden de daha etkin olabiliyorlardı. Fakat işte bu da az önce söylediğimiz 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında bu yeni tip barutla ateşlenen tüfekler mevzilere saldıran Osmanlı tımarlı sipahisini süratle yok etti. Yani çok ağır kayıplar verdirdi. Tabii merkezden şey isteniyor. Tüfekli asker isteniyor İbrahim'ciğim. Tüfekli asker, şimdi devlet tabii şöyle de bir ne yazık ki aciziyet içine girmişti. Kapıkulu, yani Yeniçerilere düzenli şeyleri vardı İbrahim'ciğim. Maaşları vardı. Fakat bu yeni kurulan, tabii ordulara şey lazım, tüfekli asker lazım. Saruca Sekban isminde yeni bir sınıf asker ordu içine dahil edildi.
Evet.
Fakat bunlar muharebe günleri dışında maaş almıyorlardı. Çünkü zaten devlet şeyi zor veriyor. Kapıkulu askerlerine maaşı zor veriyor. Tımar sistemi bir anda çöküşe uğramış. Devlet bütün bu zaafları kaldıracak durumda değildi. Fakat bu adamlar, Saruca Sekbanlar, düzenli maaş alamayacaklarını, kendilerine çeşitli oyalama için sözler de veriliyordu ama bu sözlerin tutulmayacağını anlayınca bunlar isyancı oldular. Paşa, Anadolu'daki isyancı paşalara kapılandılar. Paşa kapısı lafı da buradan geliyor. Evet. Bu paşalara kapılandılar. Bunlar herhalde bir özellikle 17. yüzyıl boyunca, o Celali isyanları boyunca Anadolu'yu ateş ve kan gölüne çeviren isyanlarda bu Saruca Sekbanların, çünkü rolleri çok büyük oldu. Çünkü İbrahim'ciğim şöyle düşün, bu tam donanımlı, maaş almıyor ama bu adamın tüfeği var ya. Evet. Tüfekli asker bu. Tüfeği sen normalde nereden bulacaksın? Tabii. Bunlar tabii çok zarar verdiler o dönemde. Şöyle düşünelim, Kanuni döneminde 24 bin civarında olan kapıkulu, süvari ve yaya askerleri İbrahim'ciğim 17. yüzyılın başlarında 40 bine ulaşmıştı. Çünkü bunlar öyle bir hal almıştı ki zaman zaman defterlerde tetkik yapıldığında Yeniçeri ağasının dahi haberi olmadan alt rütbedeki askerler kendi adamlarını kapıkulu olarak devletin en önemli ocağına, İbrahim'ciğim bugünkü özel kuvvetleri olarak düşün, buraya adam kaydetmişler. Kendi yakınlarını kaydetmişler. Zaten talim sürekli düşüyordu. İşlemiştik bunu, daha genişleterek işleyeceğiz ilerleyen programlarda. Şimdi bu eyalet valileri döneminde bu şeyler, Saruca Sekbanlar kendilerine adamla toplamaya başladılar İbrahim'ciğim. Bunlar devletin doğrudan askeri olduğu için bir prestijleri vardı ve paşa kapılarına giderlerken bunlar bir nevi yanlarına işsiz güçsüz, Anadolu'da çoğu zaman zaman eşkıyalık eden çift bozan olmuş, yani zaten çiftlikte çalışma yüzü olmayan, toprakta çalışma yüzü olmayan affedersin ve kopuk takımını İbrahim'ciğim bunlar paralı olarak da isyancı paşalara götürmeye başladılar. Nihayet İbrahim'ciğim 18. yüzyılda artık Yeniçeriler hem doğrudan yapılmak istenen reformlara karşı durdukları gibi, ki göreceğiz Genç Osman'ın falan başına gelenleri detaylı olarak. Bunlar artık bunlar ordu içinde batılı tarzda yapılmak istenen yeniliklere de doğrudan karşı çıkmaya başlamışlar. Ve bu yüzden de devletle doğrudan çatışmaya artık girmeye başlamışlardı İbrahim'ciğim. Mesela 3. Selim'in Nizami Cedid uygulamalarını doğrudan engellediler. 2. Mahmut Han'ın talimli askere yetiştirilmesi meselesine doğrudan karşı çıktıklarında bir ara artık ipler tamamen koptu ki artık 2. Mahmut Han 1826'da Vakai Hayriye olarak da anılan tarihlerimizde Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırma gibi bir şey, artık bir hususu gerçekleştirdi ki bu Avrupa tarihlerinde bu şey olarak da tabii her zaman bizim aleyhimize her şeyi kullanıldığı gibi Osmanlı kendi askerini topa tutarak İstanbul'un göbeğinde yok etti.
Evet.
Diye de geçer. Abi, bu şeyde bu Stralistler bu Rusya'da da gerçekleştirildi İbrahim'cim. Bu Bolşevik devrimi sırasında doğrudan saraya bağlı olan bizim Kapıkul askerleri gibi Çarların da Stralistleri vardı. Bizim Yeniçeri Kapıkul olacağı gibi. Bu devrim sırasında bunlar da yok edildi İbrahim'cim. Ama tabii Batı'da şeyin 2. Mahmut 1826 vakayı ayrı her zaman tabii biz daha karşı bir kutupta her zaman görüldüğümüz için daha fazla konuşulmuştur. Yerine tabii bunların İbrahim'cim Avrupalı uzmanlar getirtiliyordu. Hatta konuşmuşuz. Seninle kendi aramızda mı konuştuk? Programda konuştuk mu hatırlamıyorum.
Kendi aramızda konuşmuş olabiliriz.
Napolyon ilk yüzbaşılık döneminde topçu birliklerine subay olarak atanmadan önce doğrudan başvuruyor. Bu Asakir-i Mansuri-i Muhammediye'nin kuruluşunda o Türk askerinin eğitilmesi için, gönderilmesi için başvuruya bulunduğunu görüyoruz Fransız Genelkurmayı'na. Fakat çeşitli vesilelerle bu olmamış. Topçu olarak atanıyor. Sonra kader onu tamamen artık farklı bir yöne doğru sürüklüyor. Aslında Napolyon'un durumu çok daha farklı olabilirdi. Yani Osmanlı ordusuna katılıp Osmanlı subayı olarak eğitimlere başlasaydı daha değişik bir kaderi olabilirdi dünyanın takdiri de. Tabii İbrahim'cim bütün bu gerek 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'i, gerek 2. Mahmud'un Asakir-i Mansuriye Muhammediyesi bunlar sada şifa olmadı. Yani tabii bunlar atılmış müsbet adımlardı ama artık devlet ve askeriyemiz öyle bir kriz içerisindeydi ki İbrahim'cim artık çoğu noktada geri döndürülemez durumda olduğu için 19. yüzyıla artık girildiğinde Osmanlı o bütün görkemini o ordusundan gelen, o ordu millet olmasından gelen, askeriyesinden gelen o disiplinli, korkunç o Avrupa'yı titretmiş Osmanlı savaş makinesi 19. yüzyılların başlarından itibaren, daha evvelinden itibaren aslında. Fakat artık 19. yüzyılda girdiği hemen her savaşı kaybeden, şaşırtıcı şekilde Batılıların bile inanamadıkları şekilde ivme kaybeden bir duruma gelmişti. Bu Osmanlı ordusuyla devlet arasındaki genel durumla bir baktığımızda ilk defa bu 1446 Buçuktepe isyanıyla birlikte başlayan ve imparatorluğun son dönemine kadar gelen bir iyi dönemleri olan fakat çok orduyla devlet arasında çok kötü günlerinde geçirildiği bilhassa Fatih'le birlikte başlayan ve ondan sonrasında da yıkıcılığı artan isyanlara tanıklık ediyoruz İbrahim'cim. Hı hı. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra isyanla yüzleşmemiş, ciddi bir isyanla yüzleşmemiş hemen hemen bir Osmanlı padişahı kalmıyor. Yani 36 padişahın biliyorsun 12 tanesi darbeyle iniyor Osmanlı tarihinde. Bu programda süremiz yeterse onları da sayacağız. Bunların içinde tabii başarısız olan şeyler de var. Darbe girişimleri de var. Fakat bu başarılı olanları da, başarısız olanları da devlet adamlarının büyük şekilde yetkin devlet adamlarını erozyona uğratıyor İbrahim'cim. Başarısız da olsa devlet adamlarının kelleleri gidiyor. Başarılı da olsa bir sonraki padişah mutlaka yani eğer orduya dayanmış, darbeyle gelmiş bir sultansa mutlaka orduyu isyana kışkırtan bir önceki padişahı hayatına mal olan ya da iktidarına mal olan devlet adamlarının kellelerini almak zorunda kalıyor. Çünkü orduya ve halka İbrahim'cim hak çünkü tam haksızsız darbelerde yani neticede izlemek zorunda kalıyor pek çok darbeyi. Ama halkı da huzura kavuşturmak için bu isyana sebep olan, kışkırtan hem askeriyeden hem devlet adamlarından pek çok kişi. Yani ortaya karanlık bir manzara çıkıyor İbrahim'cim. Şimdi tabii bunun en önemli sebebi ne? Yani en önemli sebebi ne? İbrahim'cim biz 15 Temmuz'da biz ne yaşadık İbrahim'cim? En önemli etken neydi? Askeri birliklerin şehir merkezlerinin ortasında ya da çok yakında olması.
Evet.
Bu Osmanlı döneminde de böyleydi. Yani isyanların bu kadar başarılı olmasının sebebi devletin merkezi bir ordu kurmuş olması ve bunun Hiç kuşkusuz özellikle yaya olanların, hani kabuk kulağı olanları biraz daha galiba söylemiştik, şehrin biraz daha Meralık taraflarına doğru yayılıyordu. Edirne ve Bursa'ya doğru da Kapıkulu süvarilerinin merkezleri vardı.
Fakat yani şehir yayalar, merkezlerinde nizamiyeler, askeri birlikler yoktu.
Vardı. Ki o yüzden işte isyanlar etkili oluyordu. Yani Yeniçeri zaten ana yani karargah şeyde.
Bizim 15 Temmuz'dan önceki durumla aslında aynı durum söz konusu. Dolayısıyla darbelerin gerçekleşmesi daha kolay oluyor bu şekilde. Evet.
Tabii ki yani merkeze, yani devlet idaresine ne kadar yakında bir ordu tutarsan, İbrahim'cim tam bu güvenlik için hiç kuşkusuz zorunlu noktaları var. Ama aynı zamanda da isyanlara da teşne bir durumu da hazırlıyor bu. Tabii buna bir nihai bir çare yok buna. Bilhassa Osmanlı sisteminde hani Yeniçeri'ye dayanmış bir padişah bir devlet sistemi olduğu zaman buna nihai bir çare yok, ancak askerin tabii gönlünü şey tutacaksın, hoş tutmaya çalışıyorsun pek çok noktada. Tabii bu Fatih'ten sonraki dönemlerde İbrahim'ciğim, başkentte böyle bir gücün bulunuyor olması bu devlet idaresinde de güç mücadelelerini bu unsurdan yararlanmak isteyen iç ve dış güçlerinde tabii ki ilk istediği şeydi bu. Kendi taraflarına çevirebileceği gruplar, yani önceki programların birinde bahsetmiştik. Kapıkulu askerinin yayasını ve sipahisini bölerek sipahiler her zaman Kapıkulu, bu tımarlı sipahiler değil, karışmasın kafaları dinleyicilerimizin. Kapıkulu sipahileri, yani Yeniçeri Ocağı'nın doğrudan, Yeniçeri Ocağı diye geçiyor aslında, Kapıkulu Ocağı daha doğru İbrahim'ciğim. Çünkü Kapıkulu Ocağı'nın iki unsuru var. Yayaları Yeniçeri, süvarileri Kapıkulu süvarileri. Kapıkulu süvarileri daima merkeze ve padişahına daha bağlı olan askerlerden ve daha seçkin askerden oluşuyor. Yayaları bizim bildiğimiz Yeniçerilerde isyanlara biraz daha teşne ve isyancı devlet adamlarını biraz daha oyun kurucu unsur olmaktan da kurtaramıyorlar kendilerini. Machiavelli'nin şu prensini biliyoruz ki İbrahim'cim, bir şeyi var, kitabı var. Burada bir tespiti var. Birkaç kelime ondan okuyacağım.
Lütfen.
Türk prensleri bunlara dahil etmiyorum çünkü onun çevresinde Türk prens dedi burada, aynı zamanda tabii onlar prenslikler içerisinde daha çok yaşadıkları için burada sultanı kastediyor. Her zaman 12 bin piyade ve 15 bin de süvari vardı. Ve krallığın güvenliği ve gücü bunlara bağlıdır. Bu nedenle ve halk her açıdan itaatkar olduğu için prens, yani kral, bu yani sultan, bu askerlerle iyi geçinmelidir. Kral tamamen askerlerin elinde olduğu için halkı düşünmeksizin de onlarla arasını iyi tutmalıdır. Yani öyle bir sırat köprüsünde olduğunu şey bile kavramış, Machiavelli bile kavramış İbrahim'ciğim. Tabii zamanla harp sistemlerindeki değişmeler sonucu bu merkezi ordu da o ilk baştaki elit yapısını kaybetmeye başladı. Az önce söylediğim Yeniçerilerin, Yeniçeri ağalarının hem başı bozuk bir şekilde davranıp dışarıdan adam kaydetmeleri, hem de zaten bu ordunun sayısını arttırmak da zorundaydı devlet. Çünkü ordu içerisinde bunların nüfus kaybetmesini de Kapıkulu'nun istemiyordu. Bunların sayısını kendi başına arttırmaya başladı. Yani Kanuni zamanında, Kanuni son döneminde İbrahim'ciğim, yani 12 bin civarındaki Yeniçeri yayalarının 40 bine dayandığını görüyoruz. Evet. Ve bunlar artık eskisi gibi itaatkar askerler de değiller. Doğrudan padişah için hiç gözünü kırpmadan canını verecek durumda olan askerler de değiller. Dördüncü Murat'ın zamanında biliyorsun Koçu Bey var İbrahim'ciğim. Bu devletin içinde bulunduğu çıkmazlara dair bir risale yazıyor. Burada merkezi ordunun, bilhassa merkezi ordunun haddinden fazla güçlenmesiyle ilgili şunları söylüyor İbrahim'cim. Burası önemli. Bunu bir okuyayım, Koçu Bey Risalesi'nden bunu.
Lütfen.
Geçmişteki büyük padişahlar altı bölük halkını Yeniçeri Ocağı ile Yeniçeri taifesini altı bölük halkı ile ve bu iki taifeye zehamet ve timar askeriyle zapt ederlerdi. Yani bu, yani genel olarak Kapıkulu Ocağı'nı zehamet ve tımar askerleriyle zapt edebilecek bir konum bu kurmuşlar. Bu önemli bir tespit. Şimdi tımar erbabı tamamen yok oldu. Bahsettiğimiz o Zizvatorok Anlaşması döneminde, 1513-1606 döneminde tımarlı sipahiler aniden o dönemde, o 6-7 yıl içerisinde, çok önce İbrahim'ciğim, şöyle devam ediyor Koçu Bey, askerlik Yeniçeri ve sipahilere kalıp her biri birer dev oldu. Yani bu dev dediğin artık kontrol edemediğin güç olarak kastediyorum. Kapıkulu askerleri dediğimiz gibi Yeniçeri ve şeyden sipahilerden oluşuyor. Bunların, bu iki hizbin arasındaki güç mücadelesi, İbrahim'ciğim, devlet adamlarında Yeniçeri sipahi ilişkilerini kasten yanlış yere böyle döndürmesi de, bu tamamen kendi siyasetleri doğrultusunda, belki tabii sonu düşünemeyerek İbrahim'ciğim, merkezi ordu içerisinde ki ayrılığın ve düşmanlığın çok büyük ve tabii neticede bunlar hep kendi başlarına döndü.
Evet.
Problemleri de artmasıyla sonuçlanmış oldu.
Eyvallah. Abi dilerseniz bir ara verelim.
Evet.
Aranın ardından tamam. Devam edelim. Çünkü burası da gerçekten önemli bir nokta.
Eyvallah.
Yani bu asker ve bürokrasi arasındaki ilişkilerin gerilimi nelere sebep oluyor? Bu ikinci bölümde evet. İnşallah konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir ara i̇nşallah. Veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyiciler, tarihin derinliğine yolculuk programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkam Radyo'da ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Sesimizin henüz ulaştığı dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Bu programımızda Osmanlı ordusu, askeri yönetim ve bürokrasi arasındaki ilişkileri, teşkilatlama yapısını ve ikisi arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı bir takım olumlu olumsuz durumları konuşmaya devam ediyoruz. Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi Osmanlı evet. ordusu ile bürokrasi arasındaki ilişkilerin gerilimi olumsuz bir takım durumları ortaya çıkardı demiştiniz. Buradan devam edelim isterseniz.
Evet. Tabii İbrahim'cim, aslında bunlar çok iyi zamanda teşkilatlandırılmış. Önceki programlarımızda bahsetmiştik. 1. Murat Zan zamanında nihai şeklini artık almış Yeniçeri Ocağı ile birlikte. Şeyden, esir sisteminden, penci kovalanı sisteminden devşirme sistemine çok başarılı bir şekilde geçilmiş.
Hı hı.
Ve en az 2 ya da 300 yıl İbrahim'cim, bunlar bu sorunsuz işlemiş bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi biz oluşmaya başlayan sorunlardan bahsediyoruz ama bunlar yüzyıllar içerisinde, özellikle kuruluş döneminde ve yükseliş döneminde, bir nevi önemsiz kabul edilebilecek, herkesin de suçu kendi neticede kendi üzerine aldığı ve uzlaşmayla sonuçlanan olaylar olarak görülebilir. Tabii bu duraklama ve gerileme dönemlerinden itibaren önemli, ciddi artık devlet adına sonuçlar vermeye başlamış hususlar bunlar İbrahim'ciğim. Tabii isyancılar için bunu unutmadan belirtelim. En hayati husus İbrahim'ciğim, meşruiyet sağlamak.
Evet.
Meşruiyeti isyancı gruplar nasıl sağlayacaklar? Bunların hiç kuşkusuz başında şer'i hukuk geliyor. Yani bunun dini ayağını çok sağlam bir şekilde kurmak zorunda ki sonuçta başları ağrımasın. Tabii isyan bayrağını kaldıranlar, kazan kaldıranlar bunun bu meşruiyeti nasıl sağlıyorlardı? Bunun için ya doğrudan Şeyhülislam'dan ya da öncesinde Şeyhülislam'a kadar ulaşılacak olan bu kıdem yolunda mutlaka önemli din adamlarından, kaz askerlerden başta olmak üzere fetva almaları gerekiyordu İbrahim'ciğim.
Evet.
Doğrudan alamasalar bile din adamlarının, ciddi din adamlarının ya da halk arasında sevilen tasavvufi önderlerin bir kısmını en azından bunlar kendi taraflarına çekmek zorundaydılar. Yoksa tabii bu isyan edenler kadar isyanı bastıracak olan devlet tarafı da bunu dini bir meşruiyet içinde sağlamalıydı. Bunun için tabii mesela isyanı bastıracak olanlar, birinci unsur hiç kuşkusuz padişahın fermanını almak, aynı zamanda da Şeyhülislam'ın fetvasını almak. Fakat isyanı çıkaracak olan gruplar öyle amansız davranıyorlardı ki İbrahim'ciğim, Şeyhülislam ve kadrosu da mutlaka bir şekilde tabii cebren, İbrahim'ciğim, zulmen ve cebren kendi taraflarına çekmek için kanlarını dökmekten de çekinmediklerini görüyoruz. Neticede isyanın en önemli ayağı olan dini fetvayı bir şekilde bunlar ellerine almayı başarıyorlardı İbrahim'ciğim. Tabii 2. Osman'ın, Genç Osman olarak bildiğimiz halk arasında. Ve tabii ondan sonrasında Sultan İbrahim'in ne acı, tabii onların katillerini biliyoruz, o dönemlere gireceğiz.
Çok trajik olaylardı abi yaşananlar, evet.
Çok trajik, çok trajik olaylar, onları işleyeceğiz bu bahis çerçevesi içerisinde. Hı hı. Yeniçeriler ve sipahiler bu olaylarda kendilerinin bir dahli olmadığı, çünkü iş tabii yani padişah katletmek gibi Osmanlı tarihinde o güne kadar eşi görülmemiş bir suç tabii bu İbrahim'cim. Yani onlar kendilerini temize çıkarabilmek için, bir rollerinin olmadığını şey yapabilmek için, gösterebilmek için, bunun bilhassa tabii 1. Mustafa'nın zamanı, bir de biliyorsun İbrahim Cengiz Osman öncesinde ve sonrasında 1. Mustafa'nın var.
Evet.
Biz onu kendisine tabii akli dengesi bozuk demiyoruz. Bilhassa 1. Mustafa'na İbrahim'cim, ruhi dengesi çok sarsılmış bir sultandı. Yani bütün hayatını şimşirlikte geçirmiş İbrahim'cim, o kafeste geçirmiş bir sultan.
Bir de katledilme korkusu da var, değil mi?
Aynen öyle İbrahim'cim. Yani o yüzden hani dinleyicilerimizin tabii pek çoğu bu konuları az çok bildiğini, vakıf olduklarını düşünerek konuşuyoruz. Her şeyi, çünkü çok izah edersek program ilerlemez. Birinci Mustafa çok narin, nazik bir insandı. Ona veli de denirdi. Mustafa Veli Hazretleri de denirdi ona. İkinci Osman ve Sultan İbrahim'in katilleri döneminde ondan fetva aldık dediler. Aslında bu tabii doğruydu. Ama 1. Mustafa'nın artık o noktada ne kendini ne devleti savunacak, ne de ne abisini ne de amcasını savunacak bir durumda değildi İbrahim'ciğim. O yüzden şeyden sonra, bu isyanlardan bu ve katillerden sonra şeyler dediler ki, kapı kulu ocakları dediler ki, biz bunda bizim bir dahlimiz yoktur. Bu fetvaya göre değil, fermana göre olan katillerdir diyerek doğrudan Mustafa Han'a şey yaptılar, o şeyi attılar, suçu attılar. 1. Mustafa Han'ın durumu zaten malum. Bu uzun süre Osmanlı bürokrasisinde, devlet içinde ve dini mahfillerde bu katiller nasıl ve neden önlenemedi hususları çok konuşulmuştur İbrahim'ciğim. Ve hani fetva, ferman ve fetva şeyi, hususlarının ne kadar önemli olduğunu da bunun altını çizmek için burada bu şeyleri, örnekleri verdim. Tabii fetva bir kişiye, şunu da söyleyelim, fetva mümkün olduğunca çok ulemanın altında imzasının ya da mühürünün bulunması aranan bir husustu İbrahim'ciğim. Çünkü ulema da bu isyanlarda, hele ki bu katil vakalarında İbrahim'ciğim, sorumluluğu hiç kuşkusuz taşımak istemiyordu. Çünkü şeyden sonra demin de söylediğimiz gibi şeyde yeni gelen padişah mutlaka askerin öfkesini ve halkın hayal kırıklığını, öfkesini dindirmek için bu sefer kendi ekibinden, yani onu oraya taşıyanlardan birilerinin başını yiyecekti. O yüzden de ulema mümkün olduğunca bu sorumluluğu çok sayıda ulemayla elbette ki paylaşmak istiyordu. İkinci bir husus, üzücü bir husus, Nakıbül Eşraf olarak bilinir tarihimizde İbrahim'ciğim. Seyit ve Şeriflerin biliyorsun liderliği, onların sorunları, onların durumu ile ilgili Nakıbül Eşraflık vardı. Bunlar asiler ve isyanı bastıranlar, mutlaka ve mutlaka bunların, yani Nakıbül Eşraf'ın da onayını almaya İbrahim'ciğim bilhassa dikkat ediyorlardı. Bu aslında dini ayağın fetvadan önce en önemli unsurlarından biri de Seyit ve Şeriflerin bu noktadaki tutumları oluyordu. Bir dördüncü husus da söyleyelim. Sancak-ı Şerif. İki Sancak-ı Şerif vardı İbrahim'cim. Biri Topkapı Sarayı'nda. Bunu isyanı bastırmak için devlet ve erkanı kullanırdı. Bunu Topkapı Sarayı'nın surlarına çeker. Halkı davet ederlerdi. Halkı ve saray güçlerini. Eyüp Sultan'da duran Sancak-ı Şerif vardı. Bunu da isyancılar daha çok bu yaptıkları işin, şeni işin aslında dinen meşru olduğunu gösterebilmek için bu Sancak-ı Şerif'i çıkarmaya, çıkarıp altına isyancıları toplamaya çalışırlardı. Bu noktada tabii ki Topkapı Sarayı'ndaki Sancak-ı Şerif'in çekilmesi daha etkili oluyordu İbrahim'ciğim. Halk bir anda galeyana gelip şeniler üzerine yürümeye başlaması çok noktada bu Topkapı Sarayı'ndaki Sancak-ı Şerif'le oluyordu. Enteresan bir nokta daha söyleyelim. Bu isyanlarda ve darbelerde diyelim, darbe de neticelendiyse, İbrahim'ciğim şehir esnafı, bilhassa fırıncılar ve kasaplar çok hayati bir öneme haiz oluyor. İslam bayrağı ya da kazan kalkar kalkmaz ya da İslam bayrağı çekilir çekilmez. Genel olarak şehirde asker, isyancı asker silah zoruyla bütün dükkanları kapattırırdı. İkisi hariç fırıncılar ve kasaplar. Kasaplar. Bunun İbrahim'in şey çok önemliydi. Yani halkın sıcak ekmek alabilmesi ve etini alabilmesi, isyancılar buna çok özellikle dikkat ederlerdi. Hatta öyle bir şehir içinde asayiş temin edilirdi ki isyancı askerler tarafından. Normal zamanlarda bu asayiş temin edilemezdi. Yani bu şey gibi düşün, sıkı yönetim şeyi gibi düşün modern darbelerde İbrahim'ciğim. Ve halkın ekmeksiz kalmaması için fırınlar 24 saat vardiya usulüyle çalışılır.
Enteresan değil mi abi? Bugün bile mesela işte enflasyon falan gündeme geldiğinde birileri çıkıp diyor ki yani Osmanlı döneminde darbe dönemlerinde darbe zamanlarında bile kasaplar ve fırınlar açıktı, insanlar ekmeğe ve ete bir şekilde ulaşabiliyordu filan derler.
Ve zam yapamıyorlardı bunlar.
Evet.
İbrahim'ciğim özel durum yok, işte darbe oldu. İşte ham maddeyi bulamıyoruz. Un gelmedi, sürü getirilmedi falan filan yoktu. Zaten bunun narhını temel fiyatlarını devlet belirliyordu. Hatta devletle sorun yaşamış, mahkemelik olmuş pek çok esnaf devlet tarafından kasap ve fırıncı olmakla cezalandırılıyordu İbrahim'ciğim. Çünkü devlet şey kabul etmiyordu burada. Ya işte piyasa şöyle, şöyle enflasyon var. Fiyatların yükselmesi lazım. Ekmek zammı falan diye Osmanlı düşünmezdi. Osmanlı'nın en kötü döneminde bile ha. Bak.
Evet.
Et fiyatı ve un fiyatı, ekmek fiyatı dolayısıyla sabitti. Bunu devlet belirliyordu. Bunlar en tabandan satılıyordu ki herkese ulaşabilsin İbrahim. Herkes, bütün halka ulaşabilsin diye. Tabii esnafın ileri gelenlerinin isyancılar kendi taraflarına da çekebildilerse bu esnafın ileri gelenleri halkı kendi taraflarına da, çünkü bunların tabii altında çok çalışan da oluyordu İbrahim'ciğim. Hem çalışanları hem de bunlar asilerin gerektiği temel ihtiyaç maddelerini de temin ediyorlardı. Bu durumda devlet daha da zaaf içinde görünüyor halka. Bu yüzden asilere halk desteği otomatik olarak yükseliyordu. Neticede isyanlarda, tüm bu darbelerde esnafın hangi tarafı destekleyeceği halk tarafından ilk günlerde merak edilen ve bu desteğe göre de sonucu belirleyen önemli bir vaka olarak karşımıza çıkıyor.
Sonuçta arkasını halk desteğini almayan hiçbir darbe girişimi başarılı olmaz. Ya bizim Cumhuriyet tarihimizdeki, bunları da inşallah konuşuruz abi. 60 darbesi, evet. 80 darbesi, bunların hiçbirinde halk desteği yok ama öyle bir cebir uygulanmış, evet, ki insanlar sesini çıkaramamışlar yani.
O dönemde aşırı cebir olduğu için şey İbrahim'cim, yani halk tamamen sindirildiği için, yani halbuki bunu yapanlar Osmanlı dönemine neler söyleyen gruplar.
Evet.
Ama halkı cebretmede, halkı darbetmede, cebir uygulamada eşsiz olan, aynı zamanda da eşi benzeri rastlanmamış insanlar. Yani darbeci, bak Osmanlı darbelerinde hiçbir zaman halk aç bırakılmadığı gibi, hı hı, asayiş öyle bir, demin bahsettik, asayiş öyle bir, mesela İbrahim'cim asayişi bozanlar diyelim kendilerinden biri. Mesela Patanayel, evet, isyanında oluyor. 1703 Edirne isyanında şeyde var. İsyanın özellikle son günlerinde asayiş çekiyor isyancılar. Ama İbrahim'cim isyancılar yakalanıyor. İsyancıları, o gece devriyeleri sürekli her mahallede kalabalık gece devriyeleri dolaşıyor. Yağmaların önüne alınıyor ve yakalanan isyancıları sen bizden misin diye bir anda sorgulamadan hemen dara çekiyorlar. İdam ediyorlar İbrahim'ciğim. Yani Osmanlı'nın bu noktada darbelerinde bile bir daha bir letafet ve nezaket söz konusu.
Evet.
Devlet adamları da İbrahim'ciğim bu şeyde, diyelim isyan başladı. Bürokrasi kendi içerisinde her ne kadar ilk günlerinde padişahın ve devletin yanında görünseler de bunlar da gizli gizli İbrahim'cim kendi yeniçeri içerisinde bunlar adam bulunduruyorlar mutlaka kapıkulu içerisinde. Halkın içerisinde şeyleri var, esnaf arasında bağlantıları var. Şeyi takip ediyorlar, genel nabzı takip ediyorlar. Bu isyan devletten tarafa, devletin bastırma ihtimali var mı? Yoksa isyancıların lehine mi ilerleyecek? Halk da, bilhassa halk ve din adamlarının desteği sürecek, halk desteği artacak mı? Ona göre de bunlar çoğunun kaypak bir rol üstlendiğini de görüyoruz. Aslında bu şeylerde en mağdur olan gene hanedan ve padişah oluyor İbrahim. Yani onlar duruma vaziyet etmekte yanlarındaki çok çok kendilerine bağlı olan bir numaralı seraskerleri, Yeniçeri ağası belki çoğu zaman. Yani bunlar dışında İbrahim'ciğim, Kapıkulu süvarileri dışında devlet idarecileri hakikaten bunda en mağdur olan gruplar oluyor. Çünkü diğerleri bir şekilde vaziyet alıp, kubbe altı vezirlerine kadar bu böyle.
Tabii.
Bu isyanın içerisinden bir çıkış yolu arıyorlar. Daha çok olanlar padişaha doğrudan bağlı olan sadrazamlara, maliye bakanına, nişancılara, kaz askerlere falan bunların başına geliyor daha çok. Tabii. Bunlar tabii kendilerini kaybetme durumunda kalıyorlar.
Hatta bazı darbe dönemlerinde kubbe altı vezirlerinin darbeyi desteklediğini, evet, bizzat organize ettiğini de biliyoruz. Yani bunları da konuşacağız inşallah. Tabii bu süreçte en çok etkilenen, Osmanlı tarihinin her döneminde karşımıza çıkan olaylarda şahit olduğumuz gibi, en çok da padişah oluyor.
Aynen öyle.
Ya bir de mesela şimdi Osmanlı tarihinde darbe girişimleri meselesini aslında şeye kadar, yani belki işte Yavuz Sultan Selim dönemine kadar, belki Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar, hani bir darbe, tam olarak darbe denilemese de böyle isyan, evet, girişimleri anlamında söylüyorum. O zamana, aynen, kadar götürmek lazım. Aslında maalesef bu durum bizim ordumuz için bir gelenek haline gelmişti. İnşallah
bu
inşallah 15 Temmuz 2016'dan sonra artık bir daha Türkiye'de bu topraklarda
İnşallah.
Darbe yaşanmaz diye umut ediyoruz. Abi programımızın sonuna geldik. Sonraki programda,
eyvallah,
kaldığımız
devam,
yerden devam edelim.
Bu işi. Evet,
tabii konu önemli bir konu çünkü. Eminim aktaracağınız çok daha önemli, çok daha ilgi çekici mevzular, eyvallah, var, olaylar var. Tekrar teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber Osmanlı askeri sisteminin yapısını ve bunun bürokrasiyle olan ilişkilerini konuşmaya gayret ettik. İnşallah sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.